Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Eylül 2021 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Dolu bir gündem var hafta ortasında. Eylül sonuna da geliyoruz. BM Genel Kurul oturumları bitti. Artık son birkaç ülkenin konuşmaları vardı. Gözler aslında küresel anlamda Glasgow'daki iklim zirvesine çevrildi ama Asya'dan, Orta Doğu'dan pek çok başlık var, pek çok sıcak konu var, size aktaracağım bugün. Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemeleri, Japonya'da başbakan değişimi, Avrupa Birliği'nin Çin'le yaptığı zirve diyelim, Amerikan Senatosu'nda Afganistan'dan geri çekilme konusunda oturumlar var. Pentagon şefi, Genelkurmay Başkanı, CENTCOM komutanı ifadeler verdiler. Taliban kadınlara oy hakkı da sunan 1964 tarihli monarşiden kalma son anayasayı yürürlüğe soktu. Tabii şeriata uyarlayacaklar, öyle anlaşılıyor. Avrupa'dan başlıklarım olacak. Türk dış politikasında ise gözler Soçi'de. Cumhurbaşkanı bugün Soçi'ye gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi var. Suriye ve İdlib meseleleri en çok öne çıkan konular ama tabii ikili ilişkilerde başka pek çok başlık var. Tam da New York dönüşünde bu görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı'nın Putin'le görüşmesi. Çok tartışmalar var tabii Türkiye kamuoyunda. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın Amerikan yönetimi ve Başkan Joe Biden'la ilgili oldukça olumsuz açıklamalarından sonraya denk gelmesi açısından önem taşıyor. S-400 ikinci parti alımlarından tutalım da İdlib'e uzanan cephede pek çok başlık var. Bugün programın ikinci yarısında bu başlıkları konuşacağız. Türk dış politikasını Amerika-Rusya ekseninde ele alacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller konuğum olacak. Programın ikinci yarısında değerlendireceğiz. Covid notlarını da aktarmaya çalışacağım. Artık tabii çok fazla not kalmadı. Hayat her yerde normalleşiyor. Yeni normalle yaşıyoruz diyeceğim var. Ama yine de birkaç başlık çıkarttım. Onları size aktaracağım. 230 milyondan fazla vaka, 4.8 milyon civarı da can kaybı kaydediyoruz efendim. Başlamadan frekanslarımızı aktaralım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasından, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalımızın linkini de paylaşıyorum sizinle. Oradan da YouTube'dan izlemenizi isteyeceğim. Bir de like ederseniz seviniriz diyeceğim. Tweet hesabından paylaşıyorum. Linki tıklarsanız, like ederseniz Eksen'e katkı yapmış olursunuz diyelim ve başlayalım. Önce Covid notları. Amerika'da Biden yönetimi 200 milyon yetişkinin en az bir doz aşılanması hedefine yakın olduğunu duyurdu. Belirli zorunluluklar da gündemde Amerika'da ama tabii federal yönetim söz konusu. Amerika'daki aşılama kadar vaka sayılarında 40 milyona yakın vaka olduğunu belirtelim. Ayrıca bir de dün aktarmıştım size Covid normali diye. Kuzey Carolina eyaletinde bir hastane zinciri COVID-19 aşısı olmayan 175 çalışanının işine son vermiş. Artık aşı olmayanların iş bulamayacağı zamanlar mı geliyor diye tekrardan soru yöneltmek için bir veri olarak alıyorum bunu efendim. United Airlines yine Amerika'nın hava yolu şirketi aynı şekilde 600 çalışanını da işten çıkartmaya hazırlandığı bilgisi var. Aynı şekilde aşı olmayanların işsiz kalması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Avrupa'da İsveç COVID önlemlerini tamamen kaldırma kararı almış. Kafe, restoranlar tam kapasitede çalışmaya başlayacak. Toplu etkinlikler, kişi ve mesafe kısıtlamaları filan artık uygulanmayacak. Tabii bir de diyorlar ki 70 yaş üzerine çok da fazla temas etmeyin ama tabii ne olacağını bilmek zor. Çin'in özel bölgesi, idari bölgesi Hong Kong'ta da Rus yapımı bütün aşıları tanıma kararı almışlar. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Perilla'nın da BM kürsüsünden hitabı vardı. Aşı eşitsizliğine dikkat çekti ama tabii geçti borun pazarı demek lazım. Böyle bir aşılarla ilgili doğru düzgün tartışma da yapamaz haldeyiz hep beraber. Türkiye'de 239 can kaybı, 28.892 vaka açıklandı. Yine çok yüksek, yine toplantılar yapılıyor ama yani işte maske takmak dışında Türkiye'de de her şey aynı gibi gözüküyor. Evet, BM toplantısı sonrası dikkatler Glasgow'daki iklim zirvesi demiştik. Milano'da, İtalya'da gençlik için iklim zirvesi yapılmış. Meşhur Greta Thunberg, iklim İsveçli iklim eylemcisi diyelim, aktivisti. Onlara hitap etmiş ve liderleri boş vaatlerde bulunmakla suçlamış. Çok da haksız değil aslında bakarsanız. Hükümetler, dünya liderleri bir şey diyor ama yapmıyorlar demeye çalışmış. Bunu da böyle bir bla bla diyerek, İngilizce'de vesaire vesaire vesaire gibi bir anlama gelir. B gezegeni yok, bla bla bla bla gezegeni yok diye dile getirmiş. Gelecek nesillere liderler ihanet ediyor vurgusu yapmış. Avrupa Birliği'nden bir otomotiv endüstrisiyle ilgili bir karar var. Volkswagen araçları emisyon skandalı, aslında eski bir skandal, 2015'te çıkmıştı ve 8,5 milyon aracı da geri çağırmışlardı. Ama Avrupa Komisyonu bütün Avrupa Birliği, sadece Almanya değil, bütün Avrupa Birliği'nde bu skandalın tazminatının ödenmesine hükmetmiş. Dizel araçlarda özellikle önemli emisyon sıkıntıları yaşanmıştı. Yanlış yönlendirme gerekçesiyle tazminat talebi çıkmış durumda. Evet, küresel politikalarda hepimiz daha fazla Asya'ya bakıyoruz. Özellikle Çin ve Amerika'nın rekabeti bağlamında. Yeniden Amerikan yönetimi Kuzey Kore'ye el atmaya karar vermişti. Biden yönetimi, Trump'ın Kuzey Kore'yle uzun süre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'yle uzun süre barış girişimleri olmuştu, hatırlayacaksınız. En son Amerikan Dışişleri ön koşulsuz Kuzey Kore'yle görüşmeye hazırız diye açıklama yapmıştı ama Koreliler arda arda denemeler yapıyorlar. En son bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirmişler. Onlar da Amerika karşısında caydırıcılığımız için yapıyoruz vurgusu ile yapıyorlar bütün bunları. Hwansong 8 hipersonik silahlarını ortaya koymuşlar. Bu arada Amerika'da aynı şekilde savunma araştırma projeleri kurumunun açıklaması bu. Onlar da bir hipersonik füze testi gerçekleştirmişler. Tabii Amerikalılar Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği hipersonik füze testini kınadılar. Avrupa Birliği'nin Çin'le görüşmeleri vardı. Stratejik diyalog toplantısını gerçekleştirmiş Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin dış politika şefi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmeleri. Daha ziyade Avrupa tarafı, anlaşmazlıklarımız var, insan hakları, demokrasi gibi meselelerde. Ama yeniden birlikte çalışmak durumundayız. Ayrıca insan hakları diyaloğunu da yeniden başlatmamız gerekiyor vurgusu yapmışlar. Tabii Çinliler biraz daha soğukkanlı yaklaşıyorlar bu temalara ama onların akıllarında da Avrupa Parlamentosu'ndaki meşhur yatırım anlaşmasının askıya alınmış olması var. Büyük bir kazanımdı bu 2020 sonlarında gelen anlaşma. Ama Avrupa Parlamentosu birliğin önünü Çin bağlamında, Çin piyasasına açılma bağlamında tıkamış oldu. Evet, Asya'da bir de Japonya'da liderlik değişimi var. Liberal demokrat iktidar var Japonya'da. Anketlerde de çok feci durumdalar. Hele pandemiden sonra %30'lara gerilemiş durumdalar. Şimdi başbakan Suga, Yoshida Suga göreve veda etti. Artık bir dönem daha başbakanlık yapmak istemiyor. 4 Ekim'de de mecliste yeni başbakan ilan edilecek. Bu kişi de aslında Japonya'da bilinen bir isim, Fumio Kishida olacak, eski Dışişleri Bakanı. Çok da popüler bir isim değil ama yani durum Japonya'da böyle gözüküyor. Pandemiden sonra oldukça sancılı bir liberal demokrat iktidar var. Amerikan yönetiminin Asya ile ilgili planlarında da Japonya hep köşe taşı bir ülke. O yüzden en azından liderlik bağlamında değişikliği takip etmeye çalışıyorum. Amerika'da da Biden'ın altyapı ve harcama paketleri bu hafta gündeme getirilmeye çalışılıyor. Demokratik Parti'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu işi çok bastırıyor bu konuda. 3,5 trilyon dolarlık bir harcama paketi, 1,2 trilyon dolar altyapı paketi. Amerika'nın aslında süper güçlüğünü yitirmesi bağlamında içeride, hani dışarıda buca macera, askeri macera yaşarken Amerikan altyapısının çürümesi bağlamında gündeme alınmıştı Biden yönetimiyle birlikte, ama Kongre'den biraz zorlanıyor Cumhuriyetçiler, çünkü vergiler, şirketlerin vergileri yükseltilerek finanse edilecek. Biraz Amerika için sosyal demokrat bir plan diyebiliriz ama Cumhuriyetçiler tabii buna itiraz ediyorlar. Bir de tabii bütçe hikayeleri Amerika'da netleşmeyince işte hükümetin kapanması söz konusu oluyor. 81 yaşında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Parti'den. Yalnız biraz işleri karıştırmış o da. Demiş ki Obama'nın daha iyisini yeniden, Build Back Better, aslında Boris Johnson'ın Britanya'daki seçimi kazanırkenki sloganıydı bu. Trump da ondan, Biden de ondan, ben de Trump'la Biden'ı karıştırdım. Biden ondan kopya etmişti. Nancy Pelosi de Obama'nın daha iyisini yeniden inşa et sloganın yanıt verilmesi, yanıt bulması çağrısı yapmış. Aslında Obama başkan değil, Biden başkan. Böyle karışıklıklar olmuş. Amerika'da üst düzey askeri yetkililer, Pentagon şefi Lloyd Austin başta olmak üzere Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde Afganistan çekilmesine dair ifadeler verdiler oturumlarda. Biraz değişik bir manzara çıktı. İşte Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Amerika'nın çekilmesi, o fiyasko tahliyelerle itibarının biraz zarar gördüğünü dile getirmiş. Ama Lloyd Austin o görüşte değil. Müttefiklerin bize itimadı tam demiş oturumda. El-Kaide ile ilgili Mark Milley, El-Kaide'nin kendini yeniden üreteceğini ifade ediyor. Taliban'ın terör örgütü olduğunu, El-Kaide ile ilişkilerini, bağlarını atmadığını oturumda dile getirmiş. Tabii Mark Milley'in başında da bir Çinli mevkidaşıyla Trump'ın son döneminde nükleer savaş olasılığına karşı telefon konuşması var. İhanetle suçlandı Amerika içerisinde. Trump'ın arkasından dolanıp yaptığı böyle bir görüşmeyle ilgili savunmuş görüşmesini. Benim görevim gerilimi düşürmekti demiş. Bir de tabii benim de size aktardığım dün Orta Doğu'daki Rusya askeri üslerinin kullanılması konusunda Amerika'nın Rusya'dan talepte bulunduğu iddiaları Wall Street Journal'a yansımıştı. Onu yalanlamış Lloyd Austin, Pentagon şefi. Tam tersine Putin katkıda bulunmayı teklif etti. Yani Ruslar bize önerdi demeye getirmiş efendim. Genel Amerika'da tartışılan Afganistan başlıkları da var tabii. Trump bu konuda Afganistan'dan çekilme ve tahliyeler nedeniyle Amerika'nın rezil olduğunu sürekli söylüyor. Adeta işte 2024 için böyle ısınma turları yapıyor açıklamalarla. Korkunç geri çekilme diye hemen bir açıklama daha yapmış. Diyor ki Trump, Amerikan ordusu sivilleri ve 85 milyar dolarlık askeri teçhizatı bıraktı, kendi çekildi. Yani önce onları çıkartması gerekiyordu çekilmeden önce demeye getirmiş Biden yönetiminin. Bir çocuğun aklından çıkma, yani o kadar sorumsuz bir yönetim ki bu, böylesi bir çekilme ancak bir çocuğun aklından, aklının ürünü olabilir demeye getirmiş. Böyle bir Amerika'dan küresel barış ve Amerika'nın askeri varlığını ilgilendiren başlıklar var. Bir de Beyaz Saray'ın eski sözcüsü Stephanie Grisham bir kitap kaleme almış. 5 Ekim'de de yayınlanacakmış. Trump Beyaz Saray'ını aktarıyor birazcık. Böyle biraz siyaset magazin gibi bir şey demek lazım herhalde bunun için. Çekici 2019'da Japonya'da Putin'le Trump görüşmüşlerdi. İşte o görüşme sırasında rivayete göre Trump Putin'e dönmüş demiş ki birkaç dakika sana sert davranacağım ama yani kameralar için ondan sonra konuşuruz. Anladın beni değil mi demiş falan. Böyle bir Amerikan siyasetinde böyle şeyler tartışılıyor işte. Bir de Putin'in Trump'ı cezbetmek için güzel çevirmen getirdiği yanında iddiası var kitapta ki Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü bunu yalanlamış. Çevirmenleri biz seçmiyoruz, Dışişleri Bakanlığı gönderiyor demiş. Böyle cazibeli Rus ajanlarına sanki atıf yapar gibi tam Amerikan siyaseti için, siyasi magazini için malzeme çıkartacak bir şey. Evet, Afganistan çekilmesi. Afganistan'da da durum aslında kimse artık çok fazla konuşmuyor belki Afganistan'ı. Taliban'ın sansasyonel icraatlarıyla anıyoruz. Bunlardan bir tanesi 1964 yılında ki anayasayı geçici olarak Taliban'ın benimseyeceğini duyurması. Adalet Bakanlığı'na vekalet eden geçici hükümet var çünkü. Mevlevi Abdülhakim Şeria yapmış açıklamayı. Demiş ki biz bu anayasayı geçici olarak benimseyeceğiz ama şeriata uymayan kısımlarını da devre dışı bırakacağız. Mesela kadınlara oy hakkı var. Yani adamlar kadınları çalışma hayatından aldılar, eğitimden aldılar. Orta öğretime kızlar gidemiyor. Üniversiteden kadınları da şutladılar. Dolayısıyla 64 anayasasını uygulayacaklar, nesini uygulayacaklar gibi bir soru çıkıyor. Zahir Şah 60 yıl önce bu anayasayı devreye sokuyor, 10 yıl kadar sürüyor ve Taliban tabii işte bir yandan da göz boyayıcı açıklamaları sürdürüyor. Kadın erkek tüm insanların hakları savunulacak, şeriat uyarınca gibi açıklamalar yapıyorlar. Bir de uzmanlar grubu oluşturup yeni anayasayı işte 2022'de çıkartmayı da planladıklarını biliyoruz. Bir yandan Afgan hava sahasında Amerikan operasyonları bundan şikayet etmiş Taliban. İHA saldırıları hikayesi aslında bu. Ülke egemenliğinin ihlali anlamına geliyor demişler de yani tabii IŞİD Horasan diye bir marka çıktı artık Afganistan'da biliyorsunuz. Oraya da taşınmıştı. Daha oradaki karışıklığın devam edeceğine işaret eden bir şey. Bedeli olacak eğer Amerika bunlara devam ederse demiş Taliban ama yani nasıl bir bedel ödeteceğini de belirtmemişler efendim. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık. Dün aktarmıştım Yunanistan'la Fransa arasında yeni silah satışı Rafael uçakları başta olmak üzere savunma paktı gibi, savunma anlaşması gibi bir anlaşma imza koymuşlardı. Macron'un açıklamalarında Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsızlığını arttırması, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içine yöneldiğini, Asya'ya odaklandığını, Avrupa'nın da naif olmaması gerektiğini belirten açıklamaları, saflığı bırakmalı Avrupa. Biz de diyor ki baskı altında olduğumuzda kendimizi, savunma gücümüzü, kapasitemizi göstermek sadece kendimize saygı gösterilmesini sağlar gibi bir vurgu. Tabii AUKUS ittifakı, ABD'nin Avustralya ve Birleşik Krallık Britanya ile yaptığı ittifak, Fransa'yı 66 milyar dolarlık denizaltı ihalesinden etmişti. Biraz onun acısı olduğunu belirtmek lazım. Avrupa ordusunun pek fazla alıcısı yokmuş gibi bir resim var Avrupa'da bu koşullar altında. Türkiye'de çok şikayet ediyoruz. Hakikaten maaşlarımıza işi doğru düzgün zam yapılmıyor ama elektrik fiyatları maşallah. İtalya'da da maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe %29.8, doğalgaza %14.4 zam yapmışlar. Maşallah bütün dünyada korkunç enerji bedelleri ödenmeye başlandı. Doğalgaz fiyatları da Avrupa'da tavan yaptı biliyorsunuz. Britanya'daki akaryakıt krizi daha bir ay sürecek. Sürücüler akaryakıt yokluğundan şikayet ediyorlar. Aslında bu akaryakıtı taşıyacak olan ağır vasıtaları sürecek adam kalmamış durumda. Rafinerilerde yakıt var ama taşıyacak kimse bulunamıyor diye kriz çıkmıştı. Ordu sevk edildi. 150 şoför ve yardımcısı hazırmış. Benvolu Savunma Bakanı açıkladı bunu. Tabii bunun asıl sebebi Brexit sonrası pek çok sürücünün evlerine dönmesi. pandemi, sınır kontrolleri, yabancı sürücüler bu sektörde ve gidince bir anda böyle kuyruk görüntüleri oluşuyor. Britanya'da görmeye kimsenin alışkın olmadı. Fransa ile Britanya'nın gerilimi bu arada AUKUS yüzünden denizaltı ihalesi gitti Fransa'nın. Britanya büyük olasılıkla bu denizaltıları belki de Amerika Birleşik Devletleri tabii üretecekler, nükleer denizaltı yapacaklar onlar. Bir de balıkçılık konusunda yine bir kapışma olacak. Britanya karasularında balıkçılık konusunda lisans vermeye başlamış ama AB'den küçük teknelere, bu en çok Fransa'yı ilgilendiriyor, geçit vermemişler. Sadece 12'sini seçmişler. Yine bir kapışma olacak muhtemelen Britanya ile Fransa arasında. Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'ye yönelik bir suikast planladığı, suikast iddiası ortaya atıldı. Hatta bu nedenle Lahey Birlik Partisi, kendisi Gert Wilders'in İslam karşıtı partisindeyken ayrılmış, İslamiyet'i seçmiş Arnaud Van Doorn. Gözaltına almışlar çünkü Mark Rutte'nin bulunduğu bölgede dolaşırken görülmüş. Kendisi tabii itiraz ediyor, suikaste bir işim yok diyor. Böyle enteresan bir vaka çıkmış ortaya. Evet, Rusya'yla da YouTube kanalı arasında büyük bir kapışma olduğunu belirtmek lazım. Hakikaten ifade özgürlüğü falan diyorlar ama Sputnik ve Russia Today'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan bu işin adını savaş olarak koymuş. Biraz haklı galiba, medya savaşı demekte. YouTube Russia Today'in Almanya versiyonunu kapatıvermiş efendim. Öyle enteresan bir durum. Yani 21 milyon izlenme alanda bir kanal. Simonyan tabii bunun üzerine Rusya'nın da Deutsche Welle, işte ARD, ZDF onları kapatmasını gündeme getirebileceğini söylemiş. Rusya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Alman yetkililer bu arada derhal bizimle bir alakası yok, YouTube'un kararı bu diye açıklama yapmışlar ama Rusya'nın YouTube'a da bir ultimatumu var. Neden bloke ediyorsunuz? Erişime derhal yeniden açın diyorlar. Bir de tabii Batı'nın ifade özgürlüğü söylemleri karşısında, Alman medyasına karşı bize simetrik önlemler alabiliriz diyorlar efendim. Avrupa'da bir de Macaristan'la Ukrayna arasında gerilim var. Tabii Ukrayna Rusya düşmanı politikalarını sürdürdükçe Avrupa'ya doğalgaz iletiminde aracı olma niteliğini yitiriyor. Macaristan'la Gazprom arasında uzun vadeli bir anlaşma, 2036'ya kadar doğalgaz anlaşması imzalandı. Ukraynalılar çok kızdılar buna, nasıl bizim ulusal güvenliğimizi ilgilendiriyor diye. Karşılıklı büyükelçilerini geri çağırmışlar. Macaristan hemen Ukrayna büyükelçisi, Kiev'deki büyükelçiyi çağırmış. Macarlar da diyorlar ki bizim doğalgazı nereden nasıl alacağımıza siz mi karar vereceksiniz diyorlar. Ukraynalılar da kendilerinin olmayan doğalgazın taşıyıcısı olmaktan düşmanlık politikalarıyla çıktıkları için de şikayet ediyorlar efendim. Enteresan hakikaten. Bu geçiş ülkesi olma niteliğinde bir ülke, hem geçiş ülkesi olduğu ürünü aldığı ülkeye düşmanlık besliyor, hem ondan sonra da vay nasıl olur bu gibi açıklamalar yapabiliyorlar. Tuhaf. Evet, bu arada Amerikalı diplomatlar Kiev Büyükelçiliğinden Donbas bölgesini, Ukrayna'nın, orada da ayrılıkçılar var, ziyaret etmişler. Bolca silah veriyor Ukrayna yönetimine Amerika. Ki neonazi gruplarda azımsanmayacak şekilde Ukrayna yönetimine artık içkin. Evet, gelelim Soçi'ye. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı öğle saatlerinde Rusya'ya gitti, Soçi'ye gitti. Vladimir Putin'le görüşmeleri başladı. Öncesinde açıklama yaptılar. Pandemi nedeniyle görüşememişlerdi aslında. Pandeminin başlangıcı, 1,5 seneyi aştı telefon görüşmeleri var tabii ki ama ilk yüz yüze görüşme bu. Putin de epeydir karantinaya almıştı kendisini. Karantinanın artık sonu herhalde zaten. MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'la birlikte Soçi'ye gitti. Günübirlik bu ziyaret, yüz yüze görüşme gerçekleştiriliyor. İlk açıklamalardan aktarabileceklerim sizlere, Putin'in kimi zaman Türkiye ile görüşmelerimiz zor geçiyor ama her zaman pozitif bir sonuçla bitiyor, uzlaşma bulmayı öğrendik vurgusunu öncelikle dile getireyim. Doğalgaz pazarının sallantıda olduğunu atıf yapmış. Türkiye'nin Türk akımın devreye girmesiyle kendini daha güvende hissettiğini söylemiş. Doğalgaz konusunda tabii Rusya'yla pazarlıklar var. Ankara'nın daha önce geri çevirdiği tekliften sonra ne olacağı biraz herhalde belirsiz. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, aynı şekilde bir açıklaması dikkat çekici bu bağlamda. Kendisi Ankara'nın Ukrayna yönetimine tedarik ettiği silahların Ukraynalılara karşı kullanılmasını istemeyeceklerini kibar bir biçimde dile getirmiş Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu konuşmasında. Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak Moskova'nın algıladığı Kırım seçimlerini tanımadıklarını duyurmuştu. Putin'in kapanmış dava dediği mesele. Özellikle Türkiye'den bir tanıma beklediği söylenemez Rusya'nın, ama bu kadar aktif bir biçimde bu konunun gündeme alınmasından rahatsızlıklarını da dile getirdiklerini anımsayalım. Velhasıl Putin ikili ticaretin gelişmesinden bahsetmiş. Türkiye'nin Rusya'daki yatırımları 1,5 milyar dolar demiş. Bunun karşılığında Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı demiş. Başarılı işbirliği yapıyoruz. Hem Suriye'yi kastediyorum hem de Libya konusunda pozisyonlarımızı koordine etmek üzere kurduğumuz temaslardan bahsediyorum demiş efendim. Karabağ'da kalıcı barışın sağlanmasına, Dağlık Karabağ'da yönelik önemli bir unsurdur demiş. Turistlere 2,5 milyon Rus turistinin Türkiye'ye geldiğini dile getirmiş. Aynı şekilde Ortak Rus-Türk Merkezi Ermenistan-Azerbaycan meselesinde aktif biçimde çalışıyor demiş. Erdoğan, yangın felaketinde Rus uçaklarının Türkiye'ye bu yaz yardımcı olmasına teşekkür etmiş. Gerçek dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor vurgusu yapıyor. Suriye'de birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı demiş Cumhurbaşkanı. Savunma sanayinde atılan adımlardan bahsetmiş. Orada ben anlayamadım tam olarak, ama bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Anlayamadım doğrusu. Hangi malum zevat neyi sorduğu çözemedim. S-400'leri kastediyor diye düşünüyorum bu konuda, ama BM Genel Kurulu'nda mı soruldu onu da bilmiyorum doğrusu. Gereken cevabı verdik demiş. Yani ikinci parti alımıyla ilgili anladığım kadarıyla mesaj vermeye çalışıyor Cumhurbaşkanı. İşte bunun dışında Akkuyu, ikili ilişkiler, ticaret, turizme vurgu yapan açıklamaları. Şimdi çalışma yemeği yiyecekler. Tabii asıl yarın sonuçları itibariyle yapılan açıklamalara bakıp değerlendireceğiz, ama uzmanlar Rusya'dan, Uluslararası İlişkiler Güvenlik Komitesi Başkanı Andrei Kortunov değerlendirme yapmış. Aynı zamanda Valday Tartışma Kulübü'nün bilim çalışmalar direktörü Fyodor Lukyanov'un değerlendirmeleri var. Çok büyük beklentiler olmadığını anlıyoruz bu görüşmenin sonucundan. Cumhurbaşkanı bu görüşmeye gitmeden önce Biden yönetiminden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirip Suriye'de Amerika'nın artık Suriye ile ilgilenmemesine adeta yakınmıştı ve Suriye hükümetini, Esad yönetimini tehdit olarak Türkiye'ye sunup Rusya ile İran'la birlikte çalışmaktan bahsetmişti. Dikkat çekici tabii, İdlib'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgede en son 5 Mart'ta yapılan mutabakat sonucunda radikal unsurların temizlenmesi yükümlülüğü yer alıyor yazılı olarak altına imza atılan. Böyle bir çerçeve varken gerçekleştiğini anımsatalım bu görüşmelerin. Bir de Gürcistan'la yapılan bir tatbikat vesilesiyle Türkiye, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Romanya'ya ait gemiler yine Karadeniz'e girmişler. ABD keşif uçağına da Rusya'dan bir önleme yapıldığı bilgisi var. Birazdan Mehmet Ali Güller'le değerlendireceğiz. Amerikan Başkanı Joe Biden'la da Erdoğan'ın 30-31 Ekim'de G20 zirvesi Roma'da yapılacak. Orada görüşeceği bilgisi geldi. En son 14 Haziran'da görüşmüşlerdi. Erdoğan'ın ifadelerinden değerlendirecek olursak, BM Genel Kurulu vesilesiyle New York'a gittiğinde Biden, Amerikan tarafı görüşme taleplerine olumlu yanıt vermemişti. Ama şimdi Ekim sonunda bir görüşme olacakmış. Amerika'nın Ankara'ya atamayı planladığı Büyükelçi Jeff Flake bu arada Senato'da onay alması gerekiyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne konuşmuş. Türkiye için NATO'ya bağlı, sürekli değişim içinde olan bir bölge için köprü ve tampon görevi üstlenen vazgeçilmez müttefik vurgusu yapmış Flake. Ama 1915 olaylarıyla ilgili soykırım nitelemesinde bulunmuş. Ayrıca eğer Rusya'dan savunma silahları alımına devam edilirse meşhur Katsa yaptırımlarına ek yeni yaptırımlar getirmesi gerektiğinde dile getirmiş, risk konusunda uyarmış daha doğrusu. Böyle bir durum. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bu arada Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında mesajları var. Bu da dikkat çekici, aktarmak istiyorum ilişkiler bağlamında. Özetle aslında işte Erdoğan'ın blöf yaptığını zannetti Amerikalılar diyor. S-400 konusunu ciddiye almadılar diyor. Eyvah demeye başladılar sonra diyor. Neticede biz S-400'ü almak zorunda kaldık diyor. Bize Patriot, Türkiye Patriot istedi, vermediler. Mecburen S-400 attık demeye getirdi. Yani biraz değişik bir söylem olmuş. Yani aslında biz Rusya'dan almak istemiyorduk ama mecbur kaldık demiş oluyor bu koşullarda. Patriot talebi, Patriot verme konusunda Amerikan yönetimi Obama döneminde çok da istekli değildi doğru Türkiye'ye. Ama teknik anlamda bunun önü de kapalı değildi. Yani biz size Patriot vermiyoruz diye bir şey de söylememişti Amerikalılar teknik olarak. Onu belirtmek gerekiyor. Velhasıl Amerika'ya mesajları var İbrahim Kalın'ın aslında. Trump mesela S-400 yüzünden F-35'ten Türkiye'nin programdan çıkartılmasında bizi haklı bulmuştu demiş. Somut adım beklediklerini söylemiş. Cumhurbaşkanı'nın ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD-YPG'ye Amerika'nın verdiği destekten rahatsızlığını dile getirmiş. Böyle bunlar ortadayken Cumhurbaşkanı'nın böyle tepki vermesi normal demiş. Somut bir adım bekliyoruz, Türkiye'yi rahatlatacak adımlar bekliyoruz diyerek Amerika'dan beklentilerini ifade etmiş. Tabii bunlar geciktikçe Cumhurbaşkanımız da nereye gidiyor bu durum diyor şeklinde konuşmuş efendim. Böyle bir çerçeve genel olarak. Başka başlıklar da var ama çok önemli açıkçası bulmadım onları. Evet, birkaç başlıkta Orta Doğu'dan aktaracağım sizlere Mehmet Ali Güller'le konuşmazdan önce. Suriye'nin özellikle BM Genel Kurulu toplantılarında Faysal Miktat Suriye'yi temsil etmişti. Özellikle komşularıyla yakınlaşması için düğmeye basıldı desek yeridir. Biraz Lübnan'daki krizde kolaylaştırıcısı oldu. Akaryakıt krizinde Amerikalılar Sezar yaptırımlarını bir kenara bırakıp Mısır'dan, Ürdün'den, Lübnan'a Suriye üzerinden destek verilmesini onaylamak durumunda kaldılar. Suriye yönetimi de hem Mısır'la hem Ürdün'le hem de Lübnan'la temaslar gerçekleştirdi. Hatta Suriye ve Ürdünlü bakanlar sanayi ticaret alanında pek çok konuda anlaşma sağlamışlar. Sınır kapısı da açılıyor ticari sivil araçlara. Hatta Amerikan Dışişleri önce Ürdün'ün kararını memnuniyetle karşıladıkları açıklaması yapmış. Şaşırdılar mı acaba, anlayamadım. Çünkü Ürdün'le Suriye'nin bu ticarete açılması Sezar yaptırımlarının delinmesi anlamına geliyor. Nesini memnuniyetle karşılamışlar kendileri açısından, orayı çözemedim ama çok dikkat çekici bir şey. Yani böyle bir aslında Lübnan'daki durum Amerika'nın Sezar yaptırımlarını içeriden vurduğu anlamına geliyor. Ölü hale getirmiş oldu Sezar yaptırımlarını. Suriye'nin de nefes almasını sağlayan yerde. Ve Tunus ilk kadın başbakanı Cumhurbaşkanı Kays Saied 25 Temmuz'da İhvan destekli teknokrat hükümete son vermişti. İhvancılar büyük darbe almışlardı. Bir sürü yolsuzluk, kötü yönetim, devlet elden gidiyor demişti Kays Saied. Diğerleri de onu darbe girişimiyle suçlamışlardı. Anayasanın 80. maddesine dayanarak bu adımları atmıştı. Şimdi sonunda yeni bir başbakan atamış. Necla Budin, bir kadın başbakan hükümeti kurmakla Tunus'ta görevlendirilmiş. İlk kez böyle bir şey oluyor Tunus'ta. Jeoloji bilimlerinde yüksek öğrenim profesörüymüş Necla Budin efendim. Bakalım hangi kanattan, ben de son dakikada gördüm, detaylarına bakamadım ama yarın daha detaylı da bakabiliriz. Evet, bir nefes alalım. Öncelikle bir şarkı dinleyelim. Ardından hemen Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız ve konuşmaya başlayacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller var. Hoş geldiniz Mehmet Ali yayınımıza. Bir problem var. Evet, kusura bakmayın, hatlarda galiba bir sıkıntı var. Tekrar arkadaşlarım, teknik masadaki arkadaşlarım tekrar arıyorlar Mehmet Ali Güller'i. Sesini duyamadım. Ben giriş yaptım ama karşılık alamadım kendisinden. Cumhurbaşkanı'nın ben de bu esnada ara verildiğinde Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı'yla görüşmelerine bakıyordum. Yeni bir şey var mı diye görüşmenin bittiğine dair haberler var ama resmi açıklamayı da görmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse henüz iki lider kameralar önünde sıcak açıklamalar yaptılar ve daha sonra da görüşmeye girdiler öğlen saatlerinde. Sonuçlarını bekliyoruz ama ortak basın toplantısı yapılmayacağı yolunda haberler görmüştüm. Daha öncesinde Soçi'deki görüşmede tercümanlar da yanlarında olacak iki liderin. Özellikle de tabii ki İdlib ve Suriye'deki durum. Cihatçı militanlar sürekli olarak Suriye ordusuna ve Rusya'nın Humeymin üssüne saldırıda bulunuyorlar. Son dönemde de ortalık kızışmıştı. Dün Dışişleri Bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu Suriye meselesinin aynı zamanda bir de hani Fırat'ın doğusu hattı diyelim, yani YPG-PYD bölgesiyle de alakalı olduğunu söylemiş idi. S-400'ler var tabii gündemde, gaz var, pek çok konu var. Evet, Mehmet Ali Güller, bağlanmışız. Bir ara kaybettik zannettim sizi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de görüşme bitti mi ona bakıyordum. Çünkü iki saati aştı galiba. İlk açıklamalarından yola çıkarak aktardık ama tabii Soçi görüşmesi tam da Cumhurbaşkanı'nın Amerika dönüşü, New York dönüşü, BM Genel Kurulu toplantıları için bulunmuştu. Ve Amerika'ya dair, Amerikan yönetimine, daha doğrusu Biden yönetimine dair çok alışık olmadığımız üslup diyelim, tonda diyelim. Daha önce de Amerika'dan şikayet ettiği olmuştu Cumhurbaşkanı'nın ama açıklamaları vardı ve Rusya'ya yönelik de açıklamaları vardı. Öncelikle bu Soçi ziyaretinin zamanlaması ve içeriği bağlamında nasıl değerlendirmek gerekiyor Türkiye dış politikası açısından Mehmet Ali Güller?
Önce Biden'a yönelik tutumla ilgili şunu söyleyeyim. Hani netice itibariyle eğer New York'ta Biden tarafından bir randevu koparılabilmiş olsaydı o açıklamalar yapılmayacaktı. Zira 4 gün önce bölgesel ve küresel konularda Biden'la mutabık olduğunu söylemişti Erdoğan. 4 gün sonra ise iyi başlamadık dedi özetle. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin AKP'li tutumunun aslında çok somut bir ifadesi. Hatta hatırlayın, 10 gün önce Hulusi Akar Sedat Ergin'le söylesinde ne demişti? Amerika'nın Orta Doğu'da işbirliği yapabileceği en iyi müttefiki biziz demişti, değil mi? Yani oradan nereye geldi iş? Şimdi bu noktaya geldi. Bunun tabii birinci nedeni randevu alamaması ama ikinci nedeni de Putin'le görüşmeye giderken Biden'a yönelik tepkisinin tonunu biraz arttırarak Putin'le görüşmesinde biraz avantaj elde etmesi, zira sorunlu konular olacaktı masada. Bunu bir avantaja çevirmek için bir diplomatik koz olarak kullanmak üzere Türkiye'nin Amerika'ya yönelik söylemini sertleştirmiş oldu. Ama tabii bir ay sonra Roma'da yapacakları görüşmeden sonra yeniden şöyle müttefikiz, böyle müttefikiz gibi açıklamalar gelebilecektir. Gitgelli politikalar izliyor AKP hükümeti. Hem Rusya ile ilişkilerinde hem Amerika ile ilişkilerinde böylesi bir durum var. Seninle programlarımızda da çokça
bu, ya artık
hamitçilik diye bu. Yani bir tarafı idare edip diğerini koza dönüştürmek, diğeriyle kendisine alan açıp bunu bir pazarlığa dönüştürebilmek şeklinde yürütülen bütünlüklü bir çerçevesi olmayan aydan aya, günden güne hatta değişen politikalar.
Peki o zaman Erdoğan'ın Soçi'ye gitmeden önce özellikle Suriye'nin kuzeyinde birlikte çalışma potansiyeline işaret ettiği ifadeleri nasıl yorumlamalı? Yani bunu ciddiye almalı mıyız ya da Rusya tarafı ciddiye almalı mı demek lazım? Çünkü bir yandan da Suriye hükümetini Türkiye'ye tehdit olduğunu güneyimizde dedi ama güneyimizden derken nereyi kastettiğini tam anlayamadım ben. İdlib çünkü Suriye toprağı, Türkiye'de öyle tanıyor Astana sürecinde. Suriye hükümeti tehdit, bize İran ve Rusya ile birlikte şimdi görüşmeye girerken yaptığı açıklamada da aslında benzer bir vurgu var. Suriye'de barışın sadece işte Rusya ve Türkiye tarafından sağlanabileceğini ifade etmiş. Bu sözleri de aynı bağlamlarda mı yorumlayacağız yoksa bir yandan da hani başka bölgelerde Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı dün. Rusya'nın sözleri var. Rusya da sözlerini tutmadı gibi bir ima. Ben hatırlamıyorum Rusya'nın sözlerini ama ya da yazılı kağıt üzerinde ne olduklarını hatırlamıyorum. Suriye başlığı çok önemli deniliyordu. O Suriye'deki durum ne diye soracağım.
Evet. Zaten yani Soçi'deki bu görüşmenin esasını İdlib oluşturuyor. Yani diğer konular tali kalıyor. İdlib konusu çünkü bir düğme dönüşmüş durumda. Nasıl bir düğüm bu? Çözülemediği müddetçe Suriye meselesinin siyasi çözüm aşamasına geçemediği bir düğüm bu. Dolayısıyla bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bugüne kadar çözülmemesinin Moskova açısından tabii bir nedeni şu. Ankara'yı Washington'a itmemek, Washington'la işbirliğine dönüşmesine neden olmamak için ağırdan alıyorlardı. Şam ise bir an önce Suriye ordusunun İdlib topraklarında egemen olmasını istiyordu. Moskova iki tarafı da idare ederek zaman kazanmaya çalışıyordu ama son süreçte bu gittikçe artık kabul edilemez bir noktaya gelmeye başladı. Zira İdlib'deki çözümsüz durum Suriye'den başlayarak pek çok meseleyi olumsuz etkiliyor. Bu noktada peki ne olabilecek? Görünen o ki Putin biraz Erdoğan'ı İdlib konusunda taviz vermeye zorlayacak. Bu tavizden kasıt nedir? Aslında geçmiş görüşmelerde de uygulanan adım adım Türk ordusunun biraz daha sınırlarına doğru çekilmesi. Suriye ordusunun da biraz daha Türk ordusunun boşalttığı alanlarda egemen olması şeklinde. Buna zorlamaya çalışacak. Ama buradan bir kriz çıkmaz. Hani bu oldu, şöyle olursa, şöyle oldu gibi sonuçlar üzerinden Türkiye-Rusya işbirliğini ya da Erdoğan-Putin ilişkilerini bir krize sokacak bir sonuç çıkmayacaktır. Her halükarda iki tarafın birbirini idare edebileceği bir çözüm çıkacaktır. Umarız esas çözüm, yani İdlib düğümünü ortadan kaldıracak, o düğümü çözecek çözüm ortaya çıkar. O da şudur, yani Türkiye'nin artık İdlib konusunda geri adım atıp burası Suriye'nin egemenlik alanıdır. Suriye ordusu gelip kendisi bu topraklarda bulunmalıdır demesi gerekiyor. Esas çözüm budur. Bu olduğu takdirde de aslında Türkiye-Rusya ilişkileri de çok daha önemli bir aşamaya sıçrayacaktır. Aslında Türkiye-Rusya ilişkilerinin de olması gerektiği oranda iyi bir noktaya gelememesinde İdlib bir sorun olmaya devam ediyor. Esad'ın son Moskova'ya bir çıkarma yaparak gece yarısı Putin'le yaptığı görüşmeyi anımsayın ki o görüşmeden çıkan sonuçta özetle Türk ordusuna Suriye topraklarından çıkması mesajını taşıyordu. İş o noktaya geldiği için de Moskova biraz daha Erdoğan'ı buralarda taviz vermeye, zorlamaya çalışacak. Her iki taraf da bunu bildiği için öncesinde masaya gelmeden kartlar sergilediler. İşte Türkiye Kırım kartını kullandı. O artık ne kadar koz kartıysa ki bana göre.
Yani Mehmet Ali sözünü kesiyorum ama şimdi tabii şunu biliyoruz biz. Yani Rus defalarca Erdoğan işte Kırım'a davet edilmişti. Tabii bu geleneksel uluslararası siyasetle ilgili ülkelerin pozisyonları olabilir. Türkiye'nin de Kırım'la bir geçmişi de var. Özel olarak ben Rusya cenahından aman Kırım'ın da Rusya'ya ait olduğunu tanıyın diye çok özel bir şey görmedim dikkatimi çekecek düzeyde. Tabii ki ilgilenmesini arzu ediyorlar ama Cumhurbaşkanı bu işin üzerine çok fazla gidiyor. Bir ikincisi, bir dikkat çekici olan da Doğu Avrupa ve Ukrayna'ya sürekli bir savunma işbirliği. Çünkü onlar dönecek dolaşacak, oradaki Rus azınlığı vuracak Donbas'taki. Akıllıca açıklamalar mıydı BM konuşmasında özel olarak Ukrayna'nın ve Kırım'ın altını çizmek böyle bir görüşme öncesinde? Ne dersin? Ya da bir etkisi olur mu?
Bence değil. Yani bunu söyleyince Rusya'da Türkiye'nin elinde ne kadar müthiş bir koz var. Ben de doğalgaz fiyatlarını biraz aşağı çekeyim diyecek hali yok. Yani o konu başka bir konu, bu konu başka bir konu. Bu konunun sıkıntısı şurada. Ben de görebildiğim kadarıyla Moskova, aman da Ankara bir an önce Kırım'ı tanısın demiyor zaten. Burada esas rahatsızlık bu konunun AKP hükümeti tarafından çok fazla gündemde tutuluyor olması. Yani Kırım platformlarından
platformlar,
hemen her noktada konu ne olursa olsun Kırım meselesine geliyor olması, bütün bunlar sıkıntıya dönüşüyor. Yoksa bir anda Kırım'ın tanınması gibi bir durum yok. İşte Duma seçimleri oluyor. Oradan hareketle çıkılıp Duma seçimlerinin Kırım ayağının tanınmadığı şeklinde Ankara...
Bayağı Rusya'nın iç işlerine müdahale algılayacağı bir şey tabii. Özel tavır almak, değil mi?
Bu tabii, bunu Ankara bir koz olarak görüyor ama tam tersine bu bir elde koz değil, ceza kağıdı. Çünkü karşılığı ne oluyor bunun? İşte Rus medyasında Kıbrıs konusu tersinden gündeme gelmiş oluyor. Kırım'ın karşısına o konmuş oluyor. Halbuki Ankara'nın bu meseleyi, Kırım meselesini bir koz kartı gibi düşünmeyip bunu iyi kullanabilse, buradan hareketle KKTC'nin tanınmasını avantaja çevirebilecek bir noktaya götürebilir. Ama kartı yanlış kullanıyor olması kendisinin Kıbrıs meselesindeki elini zayıflatan bir argümana en azından Ankara-Moskova hattında dönüştürmüş oluyor. Dolayısıyla bu Kırım meselesi ayak bağı olmaya devam ediyor. Ankara-Moskova işbirliğinde. Evet. Bunun tabii iki ayağı var. Ukrayna ayağı, Karadeniz ayağı. Böyle olduğu için NATO'daki bazı yükümlülükler, özellikle Doğu Avrupa cephesinde Ukrayna'nın Rusya ile Batı arasında bir tırnak içinde savaş alanı seçilmiş olması gibi meseleler Ankara'yı biraz da buna mecbur ediyor. Ne yazık ki NATO ilişkileri bağlamında.
Çok da facia bir görüşme de olmayacak. Beklentiler biraz fazla mı yüksek tutuldu? Böyle olmayacağını düşünenler de var. Diğer başlıklar, çünkü iki ülke ilişkileri çoklu başlıklar içeriyor. Bir de bu işin ikinci parti S-400 meselesi var. Cumhurbaşkanı Amerikan medyasına da bu konuda konuştu. Daha önce de söylemişti aslında. Yeni de değildi belki ama Rusya'ya gidişi öncesinde bunun altını çizmesini nasıl anlamak lazım? Yani Amerika'ya bir meydan okuma olarak mı anlamak lazım? Nasıl anlamak lazım?
Şöyle, yani bu bir kere, yani kriz beklemek doğru değil bu görüşmelerden. Çıkmayacak. Tabii yani masada sorunlu konular var. Türkiye ile Rusya'nın her konuda çok çok iyi anlaştığını söyleyemeyiz. Kaldı ki Putin de bugün toplantı öncesindeki basın açıklamasında yani her zaman sorumsuz geçmiyor görüşmeler dedi.
Evet.
Zaten yani her konunun sorumsuz olması mümkün değil. Fakat sorunlu konuların çözme kapasitesi burada önemli. Yani Suriye, Libya gibi konular bu bağlamda ele alınmalı. Buralarda da tarafların birbirlerini zorlayarak orta noktaya doğru gelebilmesinin daha olası olduğu bir Soçi toplantısı olarak görüyorum ben. Yani diğer konu başlıkları herhalde doğalgaz meselesi de konuşulacak Kremlin'in açıklamasına göre.
Evet.
Diğer konu başlıkları da var. Güney Kafkasya'daki işbirliği meselesi. Bunların her konu başlığı da diğer konunun nasıl çözülebildiğine bağlı olarak daha ılımlı ya da daha az ılımlı şeklinde ele alınacak. Burada önemli olan Türk-Amerikan ilişkilerinin oldukça sorunlu olduğu, masadaki sorunların hemen hiçbirinin çözüm olasılığının olmadığı şartlarda Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini daha stratejik seviyeye çıkarmaya çalışmasının gerekli olduğudur. Bütünlükle bir strateji izleyerek bunu yapması gerekiyor. Aksi takdirde Rusya ile ilişkilerini Amerika ile ilişkilerine karşı bir koz görmeye, bir pazarlık unsuru haline getirmeye çalıştığında bu demin saydığım masadaki problemli konuları çözebilme kapasitesi iki başkent arasında bir soruna dönüşebilecektir. Bir an önce Türkiye'nin bütünlüklü bir strateji belirleyerek büyük kuvvetlerle ilişkilerini netleştirmesi gerekiyor. Türk-Amerikan ilişkileri o bakımdan, sonuçları bakımından diyelim daha doğrusu, aslında Soçi masasının gündeminde olacak. Yani Türk-Amerikan ilişkileri biraz daha Türkiye-Rusya ilişkilerini belirlediği için o bağlamda da Soçi masasında olacak. Ben her halükarda iki toplumun uzun yıllara varan sorunlu zamanlarının olduğu ama çok iyi işbirliği yaparak emperyalizme karşı birlikte kazandıkları dönemlerin de olduğunu görerek, bir 500 yıllık tarihsel kesitte baktığımızda bir Kemalist-Bolşevik ittifakının olduğu dönemde nasıl bunun işte Kafkasya'daki tabloyu da değiştirdiğini ya da iki ülkenin batıya karşı elini nasıl kuvvetlendirdiğini gördüğümüzü önümüze koyarsak, bunun için de benzer işbirliği alanlarının çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada AKP hükümetinin ikircikli politikalarının bu işi sürdürmekte biraz sıkıntılı yürüse de, her halükarda Ankara ile Moskova'nın kurulmakta olan yeni dünyanın şartları gereği önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi ilişkiler içerisinde olacağını umuyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller değerlendirme için. Açıklamalara da bakacağız. Zaten tartışacağız önümüzdeki dönemde. Çok teşekkürler değerlendirme için. Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Tabii toplantı devam ediyor ya da bitmek üzere belki de. Ben yayındayken ancak elime gelen verileri aktarabildim ama yarın da bakmaya devam edeceğiz zaten bu Soçi görüşmesine efendim. Bugünlük bu kadar. Eksen'den, Kovaks'tan Fool Like You ile veda edelim. Bugün de size, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
be a fool like you.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.